Ayrım 8.
Sokrates konuşmaktan vazgeçti. Uydurduğu hikayeyi anlatmak konusunda ansızın bir isteksizlik duydu. Ayağı burkulmamıştı, asma yatak sallanmıyordu. Sokrates diri ve çok canlı bir sesle, "Dinle Alkibiades," dedi. "Bu işte yiğitlikten söz edilemez. Çünkü ben savaş başlar başlamaz, yani İranlı askerler görünür görünmez kaçtım. Hem yanlış yöne değil, geriye doğru kaçtım. Ama orada dikenli bir tarla vardı. Ayağıma bir diken battı. Daha fazla konuşmadım. Ondan sonra bir vahşi gibi rastgele vuruşmaya başladım. Az kalsın bizimkilere de vuracaktım. Umutsuzluk içinde öteki bölüklere bağırıyordum. İranlılar başka bölükler bulunduğuna inansın diye bağırıyordum. Oysa bu saçma bir şeydi. Çünkü İranlılar Yunanca bilmezler. Ama bu bağırışmalara epeyce sinirlendiler sanıyorum. Herhalde sesime fazla dayanamadılar. Üstelik ileri doğru yürürken büyük çaba göstermek zorunda kalmışlardı. Bu yüzden bir an durakladılar ve sonra bizim atlılar geldi. Hepsi bu kadar. Bir an için odada derin bir sessizlik oldu. Alkibiades gözlerini Sokrates'ten ayıramıyordu. Antitenes elini ağzına tutmuş öksürüyordu. Bu kez öksürüğü doğaldı. Xantippe'nin durduğu kapıdan bu yana doğru müthiş bir kahkaha yükseldi. Antitenes, öyleyse Defne çelengini almak için Areopag'a gidemezsin ve o merdivenleri tırmanamazsın elbet. Şimdi anladım, dedi. Alkibiades tekrar sandalyesine oturdu. Gözlerini yatakta yatan filozoftan ayıramıyordu. Sokrates'le Antistenes ona bakmıyorlardı. Alkibiades öne doğru eğildi, filozofun dizine sarıldı. Ufak çocuksu yüzünde hafif bir soğukluk vardı ama ne düşündüğü ve duyduğu anlaşılmıyordu. Başka türlü bir yanan olduğunu neden söylemedin diye sordu. Çünkü ayağıma diken battı, dedi Sokrates. Alkibiades, ya demek onun için, dedi. Anlıyorum. Hızla ayağa kalktı ve yatağa yaklaştı. Kendi çelengimi sana getirmediğime çok üzüldüm. Onu saklasın diye emir elime verdim. Getirseydim şimdi onu sana bırakırdım. Seni yeterince yiğit bir insan olarak gördüğüme inanabilirsin. Anlattıklarını böyle koşullar altında anlatmış bir insan tanımıyorum. Alkibiades sözlerini bitirince hızla dışarı çıktı. Xantippe, Sokrates'in ayağını yıkayıp dikeni çıkardıktan sonra suratını astı. Bu yüzden kanın zehirlenebilirdi, dedi. Filozof çok doğru diye karşılık verdi. Sevimsiz ihtiyar. Büyük babam öldüğü zaman büyük annem 72 yaşındaydı. Büyük babamın bir kaplıca kasabasında küçük bir litograf atölyesi vardı. Ölünceye kadar 2-3 yardımcısıyla birlikte burada çalıştı. Büyük annem hizmetçi kullanmadan ev işlerini yürüttü, eski ve çürük eve baktı, erkeklerin ve çocukların yemeğini pişirdi. Büyük annem ufak tefek zayıf bir kadındı. Gözleri canlıydı, kertenkele gözlerine benzerdi. Ama hep yavaş konuşurdu. 7 çocuk doğurmuş, bunların 5 tanesini binbir sıkıntı içinde büyütmüştü. Bu yüzden yıllar geçtikçe küçülmüştü. 2 kızı Amerika'ya, 2 oğlu da başka yerlere gitti. Yalnız en küçük çocuğu, hastalıklı olanı kasabada kaldı. En küçük çocuğu matbaacı oldu ve çok kalabalık bir aile kurdu. Büyük babam öldüğü zaman büyük annem evde yalnız kaldı. Çocukları büyük annemin durumunun ne olacağı konusunda mektuplar yazdılar. Bir tanesi onu kendi evinde oturmaya çağırdı. Matbaacı ailesiyle birlikte onun yanına taşınmak istedi. Ama ihtiyar kadın önerilerin hepsini geri çevirdi. Yalnız durumu elverişli olan çocuklarının her birinden küçük para yardımları kabul edebileceğini bildirdi. Modası çoktan geçmiş olan litograf atölyesi satıldığı zaman getirdiği para hiç denecek kadar azdı. Üstelik geriye borç da kalmıştı. Çocukları tek başına yaşayamayacağını kendisine yazdılar. Ama büyük annem çocuklarının isteklerini kabul etmeyince onlar da ısrardan vazgeçtiler. Her ay ona ufak bir para yollamaya başladılar. Ne de olsa matbaacı kasabada oturuyor diye düşündüler. Matbaacı ara sıra kız kardeşlerine annesinden haber yazmayı üzerine aldı. Onun babama yazdığı mektuplar, büyük annemin ölümünden 2 yıl sonra babamın yaptığı bir ziyaret sırasında elde ettiği bilgiler, bu 2 yıl içinde geçen olayların iç yüzünü bana öğretti. Anlaşıldığına göre büyükannemin boş kalan koca eve matbaacıyı almaktan kaçınması daha başlangıçta onu kırmıştı. Matbaacı 4 çocuğuyla birlikte 3 odalı bir evde oturuyordu. İhtiyar kadınla olan ilişkileri de pek gevşekti. Büyükannem onun çocuklarını her pazar günü öğleden sonra çaya davet ediyordu. Aralarındaki bütün ilişki bu kadardı. Büyükannem 3 ayda bir 2 kez oğlunun ziyaretine gider, çilek reçeli yaparken gelinine yardım ederdi. Genç kadın onun söylediği bazı sözlerden matbaacının küçük evini dar bulduğunu öğrenmişti. Matbaacı bu konuda yazdığı bir mektupta yakınmalarda bulunmaktan kendini alamamıştı. Babam ihtiyar kadının ne yaptığını mektupla sorunca matbaacı buna verdiği karşılıkta kısaca sinemaya gidiyor diye yazmıştı. Bunun özellikle çocuklarının gözünde olağan bir şey sayılmadığını anlamak gerekir. Sinema 30 yıl önce bugünkü gibi değildi. Sinemaların bulunduğu yerler pis, havasız, çoğunlukla eski ve karanlık oyun yerleriydi. Kapılarda çirkin levhalar vardı. Levhalarda cinayetler ve çirkin tragedyalar canlandırılırdı. Yalnız genç insanlar, karanlık yer arayan aşıklar sinemaya giderdi. Yapayalnız sinemaya giden ihtiyar bir kadın elbette dikkati çekerdi. Sinemaya gitmenin başka tarafı vardı. Gerçi sinema ücreti ucuzdu ama bundan sağlanan eğlence çok bayağı nitelikte olduğu için verilen para sokağa atılmış demekti. Parayı sokağa atmak da yerilecek bir davranıştı. Ayrıca büyükannem oğlunu sürekli olarak ziyaret etmemekle kalmıyor, tanıdıklardan da hiç kimseyi ziyaret etmiyor ve evine çağırmıyordu. Kasabanın çaylı toplantılarına hiç gitmiyordu. Buna karşılık bir ayakkabı tamircisinin dükkanını sık sık ziyaret ediyordu. Dükkan yoksul, üstelik adı kötüye çıkmış dar bir sokakta bulunuyordu. Bu sokakta özellikle öğleden sonraları pek saygı duyulmayan türlü yaratıklar, işsiz kalmış kadın garsonlarla delikanlı işçiler göze çarpıyordu. Ayakkabı tamircisi hiçbir kazanç sağlayamadan bütün dünyayı dolaşmış orta yaşlı bir adamdı. İçki içtiği de söyleniyordu. Herhalde büyükannemin ilişki kurabileceği cinsten birisi değildi. Matbaacı bu konuda annesinin dikkatini çektiğini ama çok soğuk bir karşılık gördüğünü mektuplarının birinde yazıyordu. Annesi adam bir şeyler görmüş diye karşılık vermiş, aralarındaki konuşma bununla sona ermişti. Büyükannemle konuşmak istemediği konular üzerinde görüşmek kolay değildi. Büyük babamın ölümünden sonra aşağı yukarı 6 ay sonraydı. Matbaacı annesinin artık 2 günde bir lokantada yemek yediğini babama yazıyordu. Bu haber hepsini bastırdı. Hayatı boyunca bir düzine insana yemek pişiren, her zaman yemeklerin artığıyla karnını doyuran büyükanne şimdi lokantada yemek yiyordu. Ona ne olmuştu böyle? Kısa bir zaman sonra babam bizim kasaba tarafına bir iş gezisi yaptı. Bu arada annesini ziyaret etti. Babam vardığı zaman büyükannem gezmeye çıkmak üzereydi. Şapkasını tekrar çıkardı. Babama bir bardak kırmızı şarapla peksimet ikram etti. Tam anlamıyla olağan bir hali vardı. Ne aşırı bir neşesi göze çarpıyordu ne de sessizdi. Babamdan bizleri sordu. Ama bu konu üzerinde fazla durmadı. Özellikle çocukların yiyecek kiraz bulup bulmadığını sordu. Yaşayışı her zamanki gibiydi. Evi tertemizdi, kendisi sağlıklı görünüyordu. Yaşamaya başladığı yeni hayatın tek belirtisi, eşinin mezarını ziyaret etmek üzere babamla birlikte mezarlığa gitmek istememesi oldu. Yalnız gidebilirsin dedi. 11. sırada soldan üçüncüsü babanın mezarı. Ben başka bir yere gideceğim. Matbaacının sonradan açıkladığına göre büyükanne herhalde ayakkabı tamircisine gitmişti. Matbaacı uzun uzun dert yandı. Ben çoluk çocukla bu köstebek yuvasında oturuyorum. Her gün yalnız 5 saatlik iş bulabiliyorum. Onda da az bir para alıyorum. Üstelik astım nöbetlerim de gene depreşti. Ana caddedeki ev ise bomboş duruyor. Babam otelde bir oda tutmuştu. Annesinin onu eve çağırmasını bekledi ama annesi laf olsun diye bile bundan söz etmedi. Üstelik ev tamamen doluymuş gibi oğlunun kendi yanında oturmaması, otele para vermesi için hep bahane ileri sürdü. Görünüşe bakılırsa büyükanne aile hayatına son vermiş, yeni bir yol tutmuştu. Şimdi bu yeni yolda yürüyordu. Epeyce şakacı bir insan olan babam, annesini çok neşeli bulmuş ve amcama ihtiyar kadının istediğini yapmasına göz yummasını söylemişti. Peki büyükanne ne istiyordu? Bundan sonra gelen ilk habere göre büyükanne bir break arabası kiralamış ve bir perşembe günü gezmeye gitmişti. Break, bütün bir aileyi alacak kadar büyük, yüksek tekerlekli, kocaman bir at arabasıydı. Büyük babam torunları kendisini ziyarete gidince bir iki kez break arabası kiralamıştı. O zaman büyükanne evden dışarı çıkmazdı. Arabaya binmesi için yapılan öneriyi sert bir el hareketiyle geri çevirmişti. Break konusundan sonra K şehrine yaptığı gezi ortaya çıktı. Burası trenle 2 saat çeken büyükçe bir yerdi. Şehirde at koşuları yapılıyordu. Büyükanne at koşusuna gitmişti. Matbaacı yavaş yavaş alarm işareti vermeye başladı. Annesini bir doktora göstermek istiyordu. Babam bu mektubu okurken hayretle başını sallıyordu. Ama doktor çağırma işini kabul etmedi. Büyükannem K şehrine yalnız gitmemişti. Yanında genç bir kızı da götürmüştü. Matbaacının yazdığına göre aklı biraz kıt olan bu kız ihtiyar kadının 2 günde bir yemek yediği lokantanın bulaşıkçısıydı. Bu sakat kız artık her şeye karışıyordu. Büyükannem kızı göklere çıkarıyordu. Onu sinemaya götürüyor, bir sosyal demokrat olduğu anlaşılan ayakkabı tamircisine giderken yanına alıyordu. Dolaşan söylentilere göre iki kadın mutfakta bir bardak kırmızı şarabına kağıt oynuyordu. Tam bir umutsuzluğa kapılan matbaacı, sakat kıza üstünde güller bulunan bir şapka satın aldı diye yazıyordu. Bizim Anna'nın kiliseye giderken giyecek elbisesi bile yok. Amcamın mektupları gittikçe sertleşti. Sevgili annemizin yakışıksız hallerinden başka bir şey yazmıyordu. Mektuplarında başka şey yoktu. Bundan sonrasını babamdan öğrendim. Lokantanın sahibi göz kırparak babama şöyle fısıldamıştı. Duyduğuma göre Bayan Bey artık iyi eğleniyor. Gerçekte büyükannem o yıllarda da şatafatlı bir hayat sürmemişti. Lokantada yemek yemediği zaman çoğunlukla 2 yumurta pişirir, bir kahve içer, en çok da pek sevdiği peksimeti yerdi. Ucuz cinsten kırmızı şarap alır, her yemekten sonra küçük bir bardak şarap içerdi. Evini çok temiz tutardı. Yalnız kendisinin kullandığı yatak odasıyla mutfak değil, evin her tarafı temizdi. Ama çocukların haberi olmadan evi ipotek edip para almıştı. Bu parayı ne yaptığı hiç anlaşılamadı. Parayı ayakkabı tamircisine vermiş olabilirdi. Çünkü büyükannenin ölümünden sonra tamirci başka bir şehire taşındı ve orada büyük bir ayakkabıcı dükkanı açtı. Dikkatle incelendiği zaman büyükanne birbiri ardından 2 çeşit hayat yaşamıştı. Birincisi kız, kadın ve anne olarak yaşadığı, ikincisi de yalnızca Bayan Bey, hiçbir yükümlülüğü olmayan yalnız bir kişi, az da olsa yeter sayılacak parası bulunan bir insan olarak yaşadığı hayattı. Birincisi 60 yıl, ikincisi 2 yıl sürmüştü. Babamın öğrendiğine göre büyükanne ömrünün son 6 ayında normal insanların asla bilmediği bazı özgürlükler tatmıştı. Yaz günleri sabahın 3'ünde kalkar, kasabanın boş sokaklarını dolaşırdı. O zaman koca kasaba yalnız onun demekti. Genellikle ileri sürüldüğüne göre yalnız kalmış yaşlı bir kadına arkadaşlık etmek amacıyla kendisini ziyarete gelen papazı sinemaya davet etmişti. Büyükanne hiçbir zaman yalnız kalmamıştı. Anlaşıldığına göre ayakkabı tamircisinin yanına birçok neşeli insanlar geliyor, uzun uzun konuşuyorlardı. Büyükannenin bir şişe kırmızı şarabı orada hep hazır duruyordu. Ötekiler laf ederken, kasabanın ileri gelen kişilerini çekiştirirken büyükanne şarabını içerdi. Bu kırmızı şarap onun için saklanırdı. Oraya gelen kişiler için ara sıra daha sert içkiler de getirirdi. Büyükanne bir sonbahar günü öğleden sonra yatak odasında ansızın öldü. Öldüğü zaman yatakta değil, pencerenin önündeki ağaç koltukta oturuyordu. O akşam için sakat kızı sinemaya davet etmişti. Bu yüzden öldüğü zaman kız da yanında bulunuyordu. Büyükanne 74 yaşındaydı. Onun bir fotoğrafını görmüştüm. Kırışıklarla kaplı ufacık bir yüzü vardı. Dudakları inceydi ama ağzı büyüktü. Onun birçok şeyi küçüktü ama bayağı değildi. Uzun yıllar uşaklık etmiş, kısa bir sürede özgürlüğünü tatmıştı. Hayatın ekmeğini Bay Koyner'in hikayeleri. Bay K ve Doğa. Doğa ile ilişkisi üzerinde sorulan bir soruya Bay K şöyle karşılık verdi. Ara sıra evden çıkıp birkaç ağaç görmeyi çok severim. Özellikle günün belli saatine ve mevsime göre kazandıkları değişik görünüşün ağaçlara sağladığı apayrı bir gerçeklikten hoşlanırım. Şehirlerde her zaman yalnız eşya, oturulmadığı için boş ve kullanılmadığı için anlamsız gelen evler ve yollar görmek zamanla bizi şaşkına çevirir. İçinde bulunduğumuz toplum düzeni insanları da eşyalar gibi görmemize sebep oluyor. Hiç değilse ağaçlar, marangoz olmadığımdan benim için yatıştırıcı bir kişiselliğe, beni önemsemeyen bir şeye sahip. Ağaçların marangoz için bile değerlendirilemeyecek bazı şeylere sahip olduğunu da sanıyorum. Bayka şunları da söyledi. Doğayı çok tutumlu kullanmamız gerek. Hiçbir iş yapmadan doğada bulunmak, insanı hastalıklı bir duruma, ateş basar gibi gelen bir hale kolayca sokar. Örgüt. Bayka bir gün şöyle dedi. Düşünen insan çok fazla ışık, fazladan bir dilim ekmek, çok fazla düşünce harcamaz. Biçim ve konu. Bayka bazı şeylere bambaşka biçim veren bir tabloyu seyrederken dedi ki, bazı sanatçılar dünyayı gözlerken filozofların çoğu gibi davranırlar. Biçim uğruna çaba gösterirken konu kaybolur. Vaktiyle bir bahçıvanın yanında çalışıyordum. Bahçıvan bana bir ağaç makası verdi ve bir defne ağacını budamamı istedi. Ağaç bir saksının içindeydi. Eğlentiler için ödünç verilmişti. Ona bir küre biçimi vermek gerekiyordu. Hemen sürgünleri budamaya başladım. Küre biçimini vermeye ne kadar çalıştımsa bir türlü başaramadım. Bazen bir tarafı, bazen öteki tarafı fazla budanıyordu. En sonunda bir küre ortaya çıktı. Ama çok küçük bir küreydi bu. Bahçıvan hayal kırıklığına uğramıştı. Peki küre burada ama defne nerede dedi. Dostluğun faydası. Bayka bir dosta nasıl yarar sağlanacağına örnek olsun diye bir öykü anlattı. Üç genç insan ilk bir araba gitmiş ve şöyle demiş. Bizim babamız öldü. Bize 17 tane deve bıraktı. Vasiyetinde en büyüğümüzün develerin yarısını, ortancamızın üçte birini, en küçüğümüzün de dokuzda birini almasını istedi. Develerin bölüşülmesinde anlaşamıyoruz. Bu işi sen üzerine al. Arap biraz düşündükten sonra dedi ki, anladığıma göre bir deve daha olsa onları kolayca bölüşeceksiniz. Benim de tek bir devem var. Onu size vereyim, deveyi alın, aranızda bölüşmeyi yapın. Artanı da bana getirin. Gençler böyle dostça bir hizmetten dolayı teşekkürlerini bildirdiler. Arap'ın devesini aldılar. En büyüğü develerin yarısını, yani 9 tanesini. Ortancası 3'te birini, yani 6 tanesini. En küçüğü de 9'da birini, yani 2 tanesini alacak şekilde bölüşmeyi yaptılar. Herkes devesini çekip aldıktan sonra bir de gördüler ki bir artmış. Artan deveyi yaşlı dostlarına geri götürmüşler ve ona bir daha teşekkür etmişler. Bayka büyük bir fedakarlık gerektirmediği için bu dostça hizmetin çok yerinde olduğunu söyledi. Ben, insanlar arasındaki ilişkilerin düzenli olmasını isteyen Bayka bütün ömrü boyunca hep mücadele etti. Bir gün gene can sıkıcı bir işle karşılaşmıştı. Şehirde birbirinden epeyce uzak olan birçok buluşma yerini geceleyin bulması gerekiyordu. Hasta olduğu için bir arkadaşının paltosunu istedi. Arkadaşı bu yüzden kendisinin önemsiz bir buluşmasından vazgeçmek zorunda kaldığı halde ona paltosunu vereceğini söyledi. Akşama doğru Bay K'nın durumu kötüleşti. Artık sokaklarda dolaşması fayda sağlayamayacak, bambaşka bir şey yapması gerekecekti. Buna rağmen zamanı da az olduğu halde yalnızca kendi hesabına sözünde durmuş olmak için arkadaşına gitti ve gereksiz hale gelen paltoyu zamanında alıp geldi. Kimsesiz çocuk. Bayka bir kabalığı, uğranılan bir haksızlığı sessizce sineye çekmek konusunda konuşuyordu. Şöyle bir öykü anlattı. Bir çocuk kendi kendine ağlıyordu. Yanından geçen bir adam çocuğa neden ağladığını sordu. Çocuk, iki kuruş sinema param vardı dedi. Çocuğun biri geldi, kuruşun birini elimden aldı. Biraz uzakta duran bir çocuğu eliyle gösterdi. Adam, paranı alırlarken imdat diye bağırmadın mı diye sordu. Bağırdım dedi çocuk ve daha çok ağlamaya başladı. Adam, hiç kimse sesini duymadı mı diye sordu ve çocuğu şefkatle okşadı. Çocuk, hayır diye hıçkırdı. Adam, daha yüksek sesle bağıramaz mıydın diye sordu. Öyleyse öteki kuruşu da bana ver diyerek çocuğun elinde kalan parayı da aldı ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tanrı'nın varlığı üzerine bir soru. Adamın biri Bay K'ya Tanrı var mı diye sordu. Bay K şöyle söyledi. Bu soruya verilecek cevaba göre davranışının değişip değişmeyeceği konusu üzerinde düşünmeni sağlık veririm. Eğer davranışın değişmeyecekse soruyu sormaktan vazgeçebiliriz. Eğer davranışın değişecekse sana hiç değilse ufacık bir yardımım olsun diye şunu söyleyeyim ki sen kararını vermişsin. Senin bir tanrıya ihtiyacın var. Bayka adamın birine artık birbirimizle konuşamayız dedi. Adam korktu. Niçin diye sordu. Bayka sizin yanınızda olduğum zaman akıllıca bir şey ortaya koyamıyorum diye yakındı. Adam bunun bana bir zararı yok diyerek onu teselli etti. Bayka öfkeyle biliyorum dedi. Ama bana zararı var. Konukseverlik. Bayka bir yerde konuk olduğu zaman kaldığı odayı bulduğu gibi bırakırdı. Çünkü çevresindeki insanları ona kendi damgasını vurmasını istemezdi. Tersine kendi kişiliğini kaldığı eve uyacak şekilde değiştirmeye çalışırdı. Ama onun niyet ettiği şey bundan zarar görmemeliydi. Bayka birisini konuk olarak aldığı zaman en azından odadaki bir sandalyenin ya da masanın yerini konuğu göz önüne alarak değiştirir, ona uygun düşen şeyi ben kararlaştırırsam daha iyi olur derdi. Bayka yabancı evde. Bayka yabancı bir eve girince dinlenmeye başlamadan önce evin çıkış yerlerine bakardı. Bununla ilgili bir soruya karşılık olarak utangaç bir tavırla şöyle derdi. Eski ve çirkin bir alışkanlık bu. Ben adaletten yana bir insanım. Kendi evimin birden fazla çıkış yeri olmasını isterim de. Bilgi ışık vermeli. Bir felsefe profesörü Bayka'ya geldi ve bilgiçliğini anlattı. Bayka biraz durduktan sonra profesöre şöyle dedi. Sen rahat oturamıyorsun, rahat konuşamıyorsun, rahat düşünemiyorsun. Felsefe profesörü öfkelendi. Ben kendim üzerine değil, söylediğim şeyin özü üzerine ne düşündüğümü soruyorum dedi. Bayka, söylediğin şeyin özü yok dedi. Görüyorum, yürüyüşün yürüyüş değil. Yürürken yöneldiğin ve erişeceğin bir hedef yok. Sözlerin açık değil. Konuşurken sözlerin bir ışık meydana getirmiyor. Tutumuna bakınca hedefin beni ilgilendirmiyor. Bayka'nın insan sevgisi. Bayka'ya bir insanı severseniz ne yaparsınız diye sordular. O da bu insanın bir taslağını yaparım ve onun buna benzemesine çalışırım dedi. Taslak mı insana benzeyecek? Bayka, hayır dedi. İnsan taslağa benzeyecek. Bayka ve sonuç. Bayka bir gün bir arkadaşına şu soruyu sordu. Karşımızdaki evde oturan bir adamla çoktandır ahbaplık ediyorum. Artık bu ahbaplığı sürdürmek istemiyorum. Ama ahbaplığı sürdürmek için bir neden bulamadığım gibi kesmek için de sebep bulamıyorum. Adamın bugüne değin kirayla oturduğu ve kısa bir süre önce satın aldığı evin penceresi önündeki eriği ışığına engel olduğu için kestiğini öğrendim. Oysa erikler olgunlaşmak üzereydi. Bunu hiç değilse dıştan ya da hiç değilse içten onunla ilişkiyi kesmek için bir neden olarak kabul edeyim mi? Bayka birkaç gün sonra arkadaşına şunları anlattı. Adamla ilişkiyi kestim. Düşünün hele, ışığına engel olan ağacı eski ev sahibinin kesmesini aylardan beri istiyormuş. Ama ev sahibi meyvelerin olgunlaşmasını beklediği için onun dediğini yapmak istememiş. Şimdi ev bu ahbabın üstüne geçince henüz olmayan meyveyle yüklü ağacı kendisi gerçekten kesmiş. Bu düşüncesizce davranışından dolayı artık onunla ilişkimi kestim. düşüncenin babası. Bay K'yı hemen her zaman düşüncenin babası olmak istediği için yeriyorlardı. Bay K buna şu karşılığı verdi. İsteğin babalık etmediği hiçbir düşünce yoktur. Ancak şu soru üzerinde tartışılabilir. Hangi istek? Babanın ortaya çıkarılmasının zor olduğundan şüphe etmek için çocuğun babası olamayacağından şüphe etmek gerekli değildir. Özgünlük. Bay K. bugün dünyada tek başlarına büyük kitaplar yazdıklarını söyleyerek açıkça övünen sayısız insanlar var diye yakınıyordu. Bu övünmeleri bilmeyen yoktur. Çinli filozof Chuang Tzu daha gençliğinde 100 bin kelimelik bir kitap yazdı. Ama kitabın 9%'u aktarmalardan meydana geliyordu. Artık bizde böyle kitaplar yazılamaz çünkü istek yok. Bunun sonucu olarak düşünceler yalnız yazarın kendi kafasında doğuyor ve böylece yeteri kadar düşünce ortaya koyamayan tembeller belli oluyor. Başkasından aktarılacak düşünce de bulunamaz artık. Bir düşüncenin ortaya konuş biçimi de başkasından aktarılamaz. Aktarmacı insanların çalışmak için çok az şeye ihtiyaç vardır. Onların gösterebileceği tek şey bir kalemle biraz kağıttır. Hiçbir yardıma ihtiyaç kalmadan bir insanın iki koluyla sağlayabileceği pek az gereçle kulübelerini kurarlar. Onlar bir tek insanın yapmayı becerebileceği büyük yapıları tanımazlar. Başarı. Bay K. bir kadın tiyatro oyuncusunu görünce şöyle dedi. Güzel kadın. Arkadaşı, güzel olduğu için bugünlerde büyük başarı kazandı dedi. Bay K. öfkelendi. Başarı kazandığı için güzel kadın sayılır dedi. Zaman düzensizliği üzerine. Bay K. kendisine biraz yabancı sayılan bazı kişilere konuk olmuştu. Ev sahibinin yatak odasının bir köşesinde küçük bir masaya kahvaltı takımlarını yerleştirdiğini gördü. Kahvaltı masası yataktan görülüyordu. Bu iş kafasını epeyce kurcaladı. Önce kendisine hizmette bulunmak için acele ettiklerini düşünerek içinden ev sahiplerini övdü. Kendi evinde de akşam yatmadan önce kahvaltı masasını hazırlamayı düşündü. Biraz üzerinde durduktan sonra belli zamanlar için bunu kendisi bakımından uygun buldu. Ayrıca başkalarının da bir süre bu konu üzerinde durmasını uygun gördü. Bay K. ve kediler. Bay K. kedileri sevmezdi. Onları insanların dostu olarak görmezdi. Kendisi de kedilerin dostu değildi. Çıkarlarımız bir olsaydı onların düşmanca davranışını umursamazdım derdi. Sandalyesinde oturan bir kediyi yerinden kaldırmak istemezdi. Dinlenmek de bir iştir derdi. Bu iş de başarıya ulaşmalı. Kapısının önünde kediler miyavladığı zaman hava soğuk bile olsa yatağından kalkar onları sıcak odaya alırdı. Kedilerin hesabı basittir derdi. Bağırdıkları zaman kapılar onlara açılır, kapılar açılmazsa bir daha bağırmazlar. Bağırmak da bir ilerlemedir. Bay K'nın sevdiği hayvan. Bay K'ya en çok hangi hayvanı beğendiği sorulunca fili söylerdi. Ve gerekçe olarak da şöyle derdi. Fil güçle kurnazlığı birleştirir. Bu bir tuzaktan kaçmaya ya da göze görünmeden bir yiyeceği aşırmaya yetecek kadar zayıf bir kurnazlık değildir. Gücü büyük işler için kullanma kurnazlığıdır. Bu hayvanın geçtiği her yerde kocaman bir iz vardır. Buna rağmen şakayı anlayacak kadar uysaldır.